Ayrım 28, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 304. 14. Bölüm. Rusya'nın görevi başında veya emekliye ayrılmış bütün askerler arasında saygınlık açısından düzinelercesine bedel tek kişi General Nikolay Nikolayev'di. 73 yaşında, daha doğrusu 74. yaşının eşiğindeki general hala etkileyici bir kişiydi. 1.85 boyuyla dimdik duruyordu. Gür beyaz saçları, bin acı rüzgara karşı koyan yıpranmamış yüzü ve alameti farikası olan üst dudağının yukarısındaki sanki dünyaya meydan okuyan sivri iki uçlu bıyığıyla hangi toplulukta olsa göze çarpıyordu. Tankçı olarak mekanize piyade birliklerine kumanda etmiş, 50 yıllık bir meslek yaşamı boyunca her türlü savaş sahnesinde ve cephede hizmet görmüş, şu 1999 yılına kadar sayıları milyonları bulmuş olan emrindekiler için bir efsane olmuştu. Politikacılara ve günün adamlarına aklındakini dobra dobra söyleme huyu olmasa, mareşal rütbesiyle emekliye ayrılmış olacağını bilmeyen yoktu. Hiç hatırlamayacağı, bir keresinde Potsdam dışındaki bir kampta sırtına bir şaplak indirdiği tavşan Leonid Zaytsev gibi, o da Moskova'nın batısındaki Smolensk'ta doğmuştu. Ama 12 yıl daha önce 1925 kışında bir mühendisin oğlu olarak. General babasıyla bir kilisenin önünden geçtikleri, babasının istavroz çıkardığı günü hala anımsıyordu. Babasına ne yaptığını sormuştu. Babası şaşkın ve ürkmüş bir tavırla onu hiç kimseye bir şey söylememesi için uyarmıştı. Bir başka Sovyet gencinin parti karşıtı sözleri yüzünden babasını KGB'ye ihbar ettiği için resmen kahraman ilan edildiği günlerdi. Annesiyle babası bir kampta ölmüşler, oğul ise Sovyet gençliği için bir model olarak kabul edilmişti. Ancak genç Kolya babasını sevdiği için hiçbir şey söylememişti. Sonradan o hareketin anlamını öğrenmişse de öğretmenlerinin bunun saçma olduğu yolundaki sözlerine inanmıştı. 22 Haziran 1941'de Batı'da Blitzkrieg yıldırım savaşı patlak verdiği sırada 15 yaşındaydı. Bir aya kalmadan Smolensk Alman tanklarına yenik düşmüş, Kolya'da binlerce kişiyle birlikte kaçmaya başlamıştı. Annesiyle babası kaçmayı başaramamışlar, çocuk onları bir daha görmemişti. İri yarı genç 10 yaşındaki kız kardeşine de 150 kilometre boyunca yardım etmiş, sonra bir gece doğuya yol alan bir trene atlamışlardı. Onlar bilmiyorlardı ama özel bir trendi bu. Benzer başka trenler gibi sökülmüş bir tank fabrikasının tehlike bölgesinin dışına, doğuda Uralların korumasına taşıyordu. Üşüyen ve karınları aç olan çocuklar ta ki tren dağların eteğindeki Çelyabinsk'te duruncaya kadar bir vagonun tepesine yapışarak yolculuk etmişlerdi. Mühendisler orada Tankograd adı altında fabrikayı tekrar kurdular. Öğrenim için vakit yoktu. Galina bir yetimhaneye gönderildi, Kolya'da bir fabrikada çalışmaya yollandı. Orada 2 yıla yakın bir zaman kaldı. Sovyetler 1942 kışında Harkov ve Stalingrad çevresinde korkunç kayıplara uğruyorlardı. Uygulanan taktikler geleneksel ve öldürücüydü. Yetenek ve inceliğe vakit yoktu. İnsanlarla tanklar kayıplar düşünülmeden, hatta umursanmadan Alman namlularının önüne atılıyordu. Rusların askerlik tarihinde bu hep böyle olmuştu. Tankograd'da talep daha çok üretimdi. İşçiler 16'şar saatlik vardiyalar halinde çalışıyor, tornaların altında uyuyorlardı. İmal ettikleri KVI adını asker olarak yararsız biri ama Stalin'in gözde dal kavuklarından Mareşal Klimenti Voroshilov'dan alıyordu. KVI ağır bir tank, Sovyetlerin o sıralardaki başlıca savaş aracıydı. Sovyetler 1943 ilkbaharında Kursk kenti etrafında kuzeyden güneye 240 kilometre olan ve Alman atlarının 160 kilometre içine sarkan bir bölgeyi takviye ediyorlardı. 17 yaşındaki genç Haziran ayında bir tren dolusu KVI'ye eşlik etmek, tren hattının en sonunda onları indirtip yerine teslim etmek, sonra da Çelyabinsk'e geri dönmekle görevlendirilmişti. Sonuncusu dışında bunların hepsini yaptı. Yeni tanklar demir yolu boyunca dizildikten sonra bunları teslim alacak alay komutanı yaklaştı. Şaşılacak kadar genç, sakalı uzamış ve bitkin görünen 25 yaşlarında bir albaydı. Teslimatla görevli tank fabrikası memuruna ''Kahrolası sürücülerim yok!'' diye bağırdı. Sonra altın saçlı iri yarı gence döndü. ''Sen bu baş belası şeyleri kullanabiliyor musun?'' Evet yoldaş, ama Tankograd'a dönmek zorundayım.
Dönemezsin. Tank kullanabiliyorsun, asker alındın bile.
Tren poflaya poflaya doğu yönünde uzaklaştı. Er Nikolay Nikolayev ise arkasında kaba pamukludan bir gömlekle bir KV'nin içinde Prokhovka kentine doğru yol alıyor buldu kendine. Kursk Savaşı 2 hafta sonra başladı. Tarihte adı Kursk Savaşı olarak geçmekle birlikte gerçekte bütün bölgeyi saran ve 2 ay süren bir dizi kanlı çatışmaydı. Kursk dünyanın gördüğü göreceği en büyük tank savaşı oldu. Her iki taraftan 6000 tank, 2 milyon adam ve 4000 uçak katılıyordu. Sonuçta Alman panzerlerinin yenilmez olmadığını kanıtlayan savaş kıl payı kazanıldı. Alman ordusu kendi harika silahı olan Tiger'ı, yani kaplanı deniyordu. Döner taretindeki 88 milimetrelik korkunç top, zırh delen mermileriyle yolu üstündeki her şeyi silip süpürüyordu. KV'yi çok daha küçük 76 milimetrelik bir silahla donatılmıştı. Bununla birlikte Nikolay'ın teslim ettiği yeni model geliştirilmiş daha uzun menzilli ZIS-5'ler monte edilmişti. Ruslar 12 Temmuz 1943'te karşı saldırıya geçtiler. Prokhorovka bölgesi çatışmada kilit rolü oynuyordu. Nikolay'ın katıldığı alayın tank sayısı 6 KV'den ibaret kaldığı sırada komutan 5 panzer Mark 4 gördüğünü sanarak saldırmaya karar verdi. Rus tankları yan yana dizilerek tepeden vadiye indiler. Almanlarsa karşı doruktalardı. Genç albay panzer 4'ler konusunda yanılmıştı. Tiger'lardılar. 6 KVI'yi zırh denen salvolarıyla birbiri arkasından avladılar. Nikolay'ın tankı 2 isabet almıştı. Birinci mermi bir yandaki paletleri tümüyle kopardı ve gövdeyi kabuk gibi açtı. Sürücü koltuğundaki Nikolay tankının sarsıldığını ve durduğunu hissetti. İkinci mermi tarete çarpıp sekerek tepenin yamacına saplandı. Ama toslama mürettebatı öldürmeye yetmişti. KV'nin içinde 5 adam vardı, 4'ü ölmüştü. Sarsılmış ve her tarafı ezilip incinmiş olan Nikolay, dizel yakıtının sıcak metale akınca çıkardığı kokuyu duyarak canlı canlı tıkıldığı mezardan kurtulmakta acele etti. Cesetler yolunu kesince onları bir kenara itti. Komutan ve topçusu arkada yere serilmişlerdi. Ağızları, burunları ve kulaklarından kan ve sümük akıyordu. Nikolay gövdedeki delikten Tiger'ların öbür tutuşmuş KV'lerin ışığında hızla geçtiklerini görebiliyordu. Top taretinin hala işler halde olduğunu fark ederek şaşırdı. Raftan bir mermi alıp kamadan soktu ve mekanizmayı kapadı. Bunu kendisi daha önce hiç yapmamış ama yapılırken görmüştü. Genellikle 2 kişi gerektiren bir manevraydı. Aşağıda başını çarpmaktan, yukarıda da yakıt kokusundan midesi bulanıyordu. Buna rağmen tareti döndürdü, nişangaha gözünü dayadı, sadece 300 metre uzaklıkta bir Tiger görünce de ateş etti. Seçtiği tank 5 tanklık dizi içinde sonuncusuydu. Öndeki 4 Tiger'dakiler bir şey fark etmemişti. Nikolay topa tekrar mermi koydu, bir başka hedef buldu ve yine ateş etti. İkinci Tiger taretle gövde arasına isabet aldı ve patlayarak paramparça oldu. Nikolay'ın ayaklarının altında bir yerde hafif bir homurtu oldu ve alevler otların üstüne sızmaya başladı. Yolları üstünde yakıt birikintilerine rastladıkça daha da güçlenerek yayılmaya koyuldular. Nikolay'ın ikinci mermisinden sonra kalan 3 Tiger arkadan ateş altında olduklarını fark ederek dönüş yaptılar. Nikolay 3. Tiger'ını tam dönüş yaptığı sırada yanından avladı. Öbür ikisi dönüşlerini tamamladılar ve üzerine gelmeye başladılar. Nikolay işte o zaman işinin bittiğini anladı. Kendini aşağı atarak KV'nin yanındaki yırtıktan dışarıya düştü. Tiger'ların mermisi o sırada az önce içinde durmakta oldu, tareti havaya uçurdu. Cephane patlamaya başlamıştı. Nikolay gömleğinin için yandığını hissediyordu. Bunun üzerine otların içinde yuvarlanmaya başlayarak enkazdan elinden geldiğince uzaklaştı. O sırada beklemediği ve görmediği bir şey oldu. Onu Su-152'nin bayırda belirmeleri üzerine Tiger'lar bu kadarının yettiğine karar verdiler. 5 tanktan 2'si kalmıştı. Bunun üzerine karşı bayıra ve tepeye doğru yarışmaya başladılar. Bir tanesi oraya vardı ve gözden kayboldu. Nikolay birinin onu ayağa kaldırdığını hissetti. Adam bir albaydı. Vadi 6'sı Rus, 4'ü Alman enkaz halindeki tanklarla beneklenmişti. Kendi tankı da ölü Tiger'ların 3'üyle çevriliydi. ''Albay, bunu sen mi yaptın?'' diye sordu. Nikolay söylenenleri zor duyuyordu. Kulakları çınlıyor, kendini hasta ediyordu. Evet gibilerden başınaydı.
Albay benimle gel dedi.
Kayalığın arkasında küçük bir gaz kamyonu vardı. 10 kilometre yol aldıktan sonra bir açık hava ordugahına vardılar. Ana çadırın önünde üstü haritalarla dolu uzun bir masa vardı. Bir düzine yüksek rütbeli subay haritaları incelemekle meşguldü. Albay kamyonu durdurdu, ileri yürüdü ve subayları selamladı. En üst rütbeli general başını kaldırdı.
Nikolay kamyonun ön koltuğunda oturduğu yerden albayın konuştuğunu, öbür subayların da ona baktığını görebiliyordu. Derken subayların içinde en kıdemlisi elini kaldırıp gel diye işaret etti.
İki Tiger'ı kaçırdığı için korkan Nikolay kamyondan inip subaylara yaklaştı. Pamuklu gömleği kavrulmuş, yüzü isten kararmıştı ve benzinle barut kokuyordu.
Birinci tank ordusunun kumandanı General Pavel Rotmistrov, "Üç Tiger'a" dedi, "bir kahveyi enkazından ateş açarak demek."
Nikolay orada alık alık duruyor, bir şey demiyordu. General gülümsedi ve üstünde politik komiser işaretlerini taşıyan, çipil gözlü, kısa boylu ve tıknaz bir adama döndü.
"Bu bir metal parçasını hak eder değil mi?"
Tıknaz komiser başıyla onayladı. Yoldaş Stalin de onaylayacaktı. Çadırdan bir kutu getirildi. Rotmistrov 17 yaşındaki gencin göğsüne Sovyet Rusya kahramanı nişanını iğneledi. Adı Nikita Kuruşçev olan komiser yapılanları seyretti ve yine başıyla onayladı.
Nikolay Nikolayev'e Sahra Hastanesi'ne başvurması söylendi. Orada ellerindeki ve yüzündeki yanıklara kokulu bir merhem sürüldü.
Nikolay daha sonra yine generalin karargahına döndü. Ona teğmenlik rütbesi ve 3 KV'den oluşan bir müfrezenin komutanlığı verildi. Sonrası yine savaştı tabii.
Kursk Savaşı'ndaki başarılarına her gün bir yenisi eklenmişti. Yenilgiye uğrayan panzerler de çekilmekteydi.
Nikolay bu kez yüzbaşılığa terfi ettirildi ve fabrikadan yeni çıkmış ağır tanklardan oluşan bir bölük emrine verildi.
Tanklar adlarını Joseph Stalin'den alan IS-2'lerdi. 122 milimetrelik topları ve daha kalın zırhlarıyla kaplan katilleri olarak ün yapmakta gecikmediler.
Nikolay Bagration operasyonunda çarpıcı kahramanlığından dolayı ikinci, Berlin varoşlarında Mareşal Chuikov emrinde savaşırken de 3. kahramanlık madalyasını aldı. Aradan 55 yıla yakın zaman geçtikten sonra Jason Monk'un görmeye geldiği adam buydu.
Yaşlı general politbüro ile ilişkilerinde biraz daha diplomatça davranmış olsaydı, mareşallik rütbesine ek olarak öbür kodamanlar gibi Moskva nehri kıyısındaki Pradelkino'da devletin armağan edeceği bir daçanın sahibi olurdu.
Ne çare ki o her zaman düşündüklerini söylemek adetindeydi. Bu söyledikleri ise her zaman hoşa gitmiyordu.
Bunun üzerine o da yaşlılık yıllarını geçirmek üzere Tukhova yolu üstündeki kendi daha mütevazı bungalovunu inşa ettirdi. Askeri kampların olduğu bir bölgeydi burası. General böylece sevgili ordusundan arta kalanlara yakın olabiliyordu.
Hiç evlenmemişti. Sovyet İmparatorluğu'nun en kasvetli bölgelerine çıkan tayinlerini kastederek bir genç kıza göre hayat değil derdi.
73 yaşında da tek ayaklı eski bir başçavuş olan Sadık Uşağı ve 4 ayaklı bir İrlanda kurt köpeğiyle yaşıyordu.
Monk generalin oldukça mütevazı konutunu civardaki köylülere Kolya dayının nerede oturduğunu sorarak bulmuştu.
Yıllar önce orta yaşlarına girerken generale bu lakabı emrindeki daha genç subaylar vermiş ve bundan sonra hep öyle anılır olmuştu.
Saçlarıyla bıyığı zamanından önce ağardığından hepsinin dayısı olacak kadar yaşlı görünüyordu.
General Nikolayev adı gazeteler için yeterliydi ama ülkedeki bütün eski askerler onu Dyadya Kolya diye tanıyorlardı.
Monk o akşam Savunma Bakanlığı personeline ait bir araba kullandığı, arkasında da bir albay üniforması olduğu için köylüler Kolya dayının falanca adreste oturduğunu açıklamada bir sakınca görmemişlerdi.
Monk o akşam saat 9'u biraz geçe kapıyı vurduğu sırada ortalık zifir gibi karanlık ve hava da dondurucuydu. Topallayan uşak kapıyı açtı. Üniformayı görünce geleni içeri aldı.
General Nikolayev konuk beklemiyordu ama albay üniformasıyla evrak çantası onu fazla şaşırtmadı.
Gürül gürül yanan bir ateşin yanı başındaki sevgili koltuğunda oturmuş, daha genç bir generalin hatıralarını okuyor, arada sırada da alayla burnunu çekiyordu.
Generallerin hepsini biliyor ne yaptıklarını, daha da beteri bugün hayali başarılarını yazarak para kazanabilmelerine rağmen neleri hiçbir zaman yapmadıklarını da biliyordu. Vladya ona Moskova'dan bir ziyaretçisi olduğunu bildirince başını kaldırdı.
Kimsiniz diye homurdandı.
Sizinle mutlaka konuşması gereken biriyim general.
Moskova'dan mı geldiniz?
Evet doğru, oradan geliyorum.
Madem geldiniz buyurun.
General evrak çantasını işaret etti.
Bakanlıktan kağıtlar mı getirdiniz?
Pek sayılmaz. Evet yanımda kağıtlar var ama başka yerden.
Dışarısı soğuk, oturun. Şimdi de saadete gelelim. Burada olmanızın sebebi nedir?
Açık konuşacağım. Bu üniforma beni kabul etmeye sizi razı etmek içindi. Ben Rus ordusundan bir albay değilim. Dahası Rus değil, Amerikalıyım. Şöminenin öbür yanındaki Rus Monka kulaklarına inanamıyormuş gibi bakıyordu. Gür bıyığının uçları duyduğu hiddetten kıpırdamaya başlamıştı.
Birden siz bir sahtekarsınız diye bağırdı. Kahrolası bir casussunuz. Ben evimde sahtekarlar ve casuslar istemiyorum. Defolun.
Monk oturduğu yerden kıpırdamadı. Pekala dedi, gideceğim. Ama 10.000 kilometre sadece 30 saniye için çok uzun bir yol olduğuna göre bir tek soruma yanıt verir misiniz? General Nikolayev ona sert sert bakıyordu.
Bir tek soru dedi, neymiş o?
5 yıl önce Boris Yeltsin sizden emeklilik yaşamınıza ara verip Çeçenistan'a yapılacak saldırıyı yönetmenizi ve başkenti Grozny'yi tahrip etmenizi istediği zaman bazı söylentilere göre planlara bakmış ve Savunma Bakanı Pavel Grachev'e
ben askerlere kumanda ederim, kasaplara değil, bu katillere göre bir iş demişsiniz, doğru mu bu? Ne olacakmış yani?
Doğru mu? Sorumu yanıtlayacaktınız.
Peki öyleyse doğru ve haklıymışım.
Niçin öyle dediniz?
Bu 2 soru oluyor.
Yurduma dönmek için bir 10.000 kilometre daha kat etmek zorundayım.
Pekala, soykırımın askerlere göre bir iş olduğuna inanmadığım için öyle dedim.
Okuduğunuz kitabın berbat bir şey olduğundan haberiniz var mı?
Nereden biliyorsunuz?
Onu okudum. Baştan başa fasarya.
Doğru, ne olmuş?
Monk elini evrak çantasına soktu ve içinden kara manifestoyu çıkardı. İşaret koyduğu sayfayı açtıktan sonra dosyayı generale uzattı. Saçma sapan şeyler okumaya vaktiniz olduğuna göre gerçekten çok tatsız bir şeye göz atmaya ne dersiniz dedi. Generalde öfkeyle merak birbiriyle çekişme halindeydi.
Yanki propagandası mı bu diye sordu.
Hayır, Rusya'nın geleceği. Bu sayfayla bir sonrakine şöyle bir göz atın. General Nikolayev kendisine uzatılan dosyayı homurdanarak aldı. İşaretli 2 sayfayı hızlı hızlı okudu. Yüzü kıpkırmızı olmuştu.
Saçma diye bağırdı. Bu pisliği kim yazdı?
Igor Komarov adındaki birini duydunuz mu?
Zırvalamayın, tabii ki duydum. Adam Ocak ayında cumhurbaşkanı olacak.
İyi biri mi, kötü biri mi?
Nereden bileyim? Zaten doğru dürüst biri var mıdır?
Demek o da öncekilerden ne daha iyi ne de daha kötü.
Onun gibi bir şey.
Monk geçen 15 Ocak günü olanları anlattı. Yaşlı adamın dikkatinin dağılması ya da sabrının taşması korkusuyla durumu elinden geldiğince özet olarak toparlamaya çalışıyordu.
General inanmıyorum diye atıldı. Saçma sapan bir öyküyle buralara kadar geldiniz.
Eğer saçma sapan bir öyküyse, öyleyse dosyayı bulmak uğruna 3 adam ölmedi mi? Ama öldüler işte. Siz bu akşam bir yere çıkıyor musunuz?
Hayır, niçin sordunuz?
Şu halde Pavel Grachev'in hatıralarını bir kenara bırakıp niçin Igor Komarov'un projelerini okumuyorsunuz? Bazı bölümleri hoşunuza gidecek, örneğin ordunun güçlendirilmesi. Ama amaç ana vatanı savunmak değil, ana vatan dışarıdan herhangi bir tehlike karşısında değil. Amaç soykırımı gerçekleştirecek bir ordu yaratmak. Yahudileri, Çeçenleri, Gürcüleri, Ukraynalıları, Ermenileri sevmeyebilirsiniz. Ama o insanlar da tanklarınızın içindeydiler. Kursk'ta ve Bagration'da, Berlin'de ve Kabil'de onlar da vardı. Onlar da sizin yanınızda savaştılar. Niçin birkaç dakikanızı feda edip Bay Komarov'un onlar için neler hazırladığını öğrenmiyorsunuz? General Nikolayev kendisinden çeyrek asır daha genç Amerikalı'ya bakarak homurtuya benzer bir ses çıkardı.
Amerikalılar vodka içerler mi diye sordu.
Rusya'nın ortasındaki dondurucu gecelerde içerler.
Şurada bir şişe var, kendinize bir kadeh doldurun.
Yaşlı adam okurken Monk da bir yandan Moskovskaya'yı yudumlamaya ve Forbes şatosunda kendisine öğretilenleri düşünmeye koyuldu. Rus eğitmen Oleg ona, Nikolayev belki de eski model bir şeref ilkesine sahip Rus generallerinin sonuncusudur demişti. Aptal değildir, korkuyu ise hiç bilmez. Kolya dayının sözünü dinleyecek belki de 10 milyon asker vardır. Berlin'in düşmesinden ve bir işgal yılından sonra genç binbaşı Nikolayev, Moskova'ya tank subayları okuluna gönderilmişti. 1950 yazında da uzak doğuda Yalu Nehri bölgesindeki 7 ağır tank alaylarından birinin kumandanlığına atandı. Kore Savaşı tüm şiddetiyle sürüyor, Amerikalılar Kuzey Korelileri geriletiyorlardı. Stalin kendi yeni tanklarını Amerikalıların karşısına çıkararak Korelilere yardımcı olmayı ciddi biçimde düşünüyordu. Ama iki neden onu bundan alıkoydu. Sağduyulu öğütlerle kendi paranoyası. IS-4'ler öylesine gizliydi ki yapılışlarındaki ayrıntılar hiçbir zaman açıklanmadı. Stalin ise bir tanesini sağlam olarak düşmana kaptırmaktan korkuyordu. Nikolayev 1951'de yarbay olarak döndü ve Potsdam'a atandı. Henüz 25 yaşındaydı. 30 yaşındayken Macaristan ayaklanması sırasında bir özel harekat tank alayına kumanda ediyordu. İlk kez orada sonradan 15 yıl süreyle KGB'nin başkanı ve Sovyet Rusya Genel Sekreteri olacak olan Sovyet Büyükelçisi Yuri Andropov'u sinirlendirdi. Albay Nikolayev Budapeşte sokaklarında protesto eden sivil Macar kalabalıklarını taramak için tanklarının makineli tüfeklerini kullanmayı reddetmişti. Ayaklanmanın bastırılmasının mimarı olan büyükelçiye o kalabalıkların %70'i kadın ve çocuktur dedi. Sadece taşlar atıyorlar. Taşlar tanklara zarar vermez. Andropov onlara bir ders verilmesi lazım diye bağırdı ve emretti. Makineli tüfeklerinizi kullanın. Nikolayev ağır makinelilerin kümeleşmiş insanlara neler yapabildiğini gözleriyle görmüştü. 1941'de Smolensk'te. Kendi annesiyle babası da öldürülenlerin arasındaydı. ''Öldürmek istiyorsanız kendiniz öldürün.'' dedi Andropov'a. Yüksek rütbeli bir general ortalığı yatıştırdı ama Nikolayev'in kariyeri bir süre pamuk ipliğine bağlı kaldı. Kuruşçev 60'lı yılların başlarında ve ortalarında Mao Tse-tung'a tanklarıyla iyi bir ders verip vermemeyi düşünürken Nikolayev Çin'e bakan Amur ve Ussuri nehirlerinin karşı kıyısındaki ileri karakollarda yıllarca kumandan olarak bulundu. Kuruşçev düştü, onu Brejnev izledi, kriz duruldu. Nikolayev de Mançurya sınırının donmuş ve kıraç sahralarını seve seve terk ederek Moskova'ya döndü. 1968'de 42 yaşında bir Tuğ general olarak Prag ayaklanmasında bir tümene kumanda ediyordu. Onunkisi harekat içinde en parlak performansı gösteren tümen oldu. Özellikle birimlerinden birini yok edilmekten kurtarmasıyla hava kuvvetlerinin minnettarlığını kazandı. Prag'ın merkezine indirilen fazla küçük bir birlik Çekler tarafından kuşatılarak imha edilme tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti. Nikolayev bunun üzerine bir tank bölüğüne bizzat kumanda ederek kente girdi ve havacıları kıstırıldıkları kapandan kurtardı. Nikolayev 4 yılını Frunze Akademisi'nde tank savaş tekniği öğreterek geçirdi ve ona adeta tapan koca bir kuşak tank subayı kol ordusu yetiştirdi. 1973'te Suriyelilere zırhlı savaş tekniği konusunda danışmanlık yaptı. Yom Kippur Savaşı o yıl başlamıştı. Arka planda kalması gerektiği halde Nikolayev Sovyetlerin sağladığı tankları o kadar iyi tanıyordu ki Golan tepelerinden İsrail'in 7. zırhlı tugayına karşı bir saldırı düzenledi. Suriyeliler İsrail kuvvetlerinin dengi değillerdi ama planlama ve taktik mükemmeldi. İsrail zırhlı tugayı ayakta kalmakla birlikte Suriyeliler bir süre onları fena halde kaygılandırdı. Arap zırhlı birliklerinin onlar için sorun olduğu ender durumlardan biriydi. Suriye'deki başarısına dayanılarak Nikolayev genelkurmaya davet edildi ve NATO'ya karşı saldırı operasyonları planlandı. Derken 1979'da Afganistan olayı baş gösterdi. Nikolayev o sırada 53 yaşındaydı. Bu işi görecek 40. Ordu'nun kumandası kendisine teklif edildi. Bu konum Tuğ Generallik'ten Kor Generalliğe terfi anlamına da geliyordu. General Nikolayev planlara baktı, araziyi gözden geçirdi, yerli halkı inceledi, yazdığı raporda harekatın ve işgalin gereksiz yere insan hayatlarına mal olacağını, bir anlamı olmadığını ve bir Sovyet Vietnam'ı oluşturacağını belirtti. Bu Andropov'u ikinci kez sinirlendirişiydi. Onu yine sahra hizmetine, acemi er eğitimi görevine atadılar. Afganistan'a giden generaller madalyalarını kazandılar, şan şerefin keyfini çıkardılar. Ama bir süre için, aynı zamanda içinde ceset olan on binlerce plastik torbayı da Rusya'ya postalattılar.
Bu süprüntüden başka bir şey değil, böyle saçmalıklara inanamam.
Yaşlı general kara dosyayı Monk'un kucağına fırlattı.
Yaman küstahsın Yankee dedi. Ülkeme sonra da evime paldır küldür giriyor, kafamı bu kötü niyetli yalanlarla doldurmaya çalışıyorsun.
Söylesenize general, bizim hakkımızda ne düşünüyorsunuz?
Biz de kim?
Bizler, yani Amerikalılar, batının insanları. Beni buraya yolladılar, keyfimden gelmedim. Ama niçin yolladılar? Komarov eğer mükemmel bir insan, geleceğinde büyük bir lideri ise bizim için ne fark eder ki?
Yaşlı asker karşısındaki genç adamın gösterdiği heyecandan etkilenmişti. Bildiğim bir şey varsa bütün hayatımı sizlere karşı çarpışarak geçirdiğim dedi sonunda.
Hayır general, bütün hayatınızı bize karşı gelerek geçirdiniz ve bunu korkunç şeyler yaptığını bildiğiniz rejimlerin hizmetinde yaptınız.
Burası benim ülkem Amerikalı, ona hakaret etmenize katlanamam.
Monk öne eğildi ve kara manifestoya eliyle vurdu. Ama böyle bir şey görmediniz. Bunu ne Kuruşçev yaptı, ne Brejnev, ne de Andropov. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmadı.
Yaşlı asker eğer doğruysa diye bağırdı. Böyle bir şeyi her kim olsa yazabilir.
Öyleyse bir de şunu okuyun. Manifestonun nasıl elimize geçtiğinin öyküsüdür. Yaşlı bir asker bu belgenin açığa çıkması için hayatını feda etti. Monk böyle diyerek generale kovuşturma raporunu uzattı, sonra da kalkıp ona kendi vodkasından doldurdu. General içkiyi Rus usulü bir defada dikti. 28. ayrımın sonu. Sayfa 316.